9. Ayrım 1912 İstanbul. Tepebaşındaki Meseret Kıraathanesi'nde pencere kenarında oturmuş dışarıya bakarak kahvemi yudumlarken birden Mustafa Kemal'i gördüm. Hemen el edip içeriye çağırdım. Yıllarca savaştığı Trablusgarp İtalya'nın yönetimine geçince o da İstanbul'a dönmüştü. Mustafa, aman Allah'ım Mustafa nasılsın derken birbirimize sarıldık. Mustafa, hayattayım çok şükür. Bugünlerde bundan daha fazlasını aramamalı zaten derken birden kaygıyla sordu. Salih, annemden haber aldın mı? Her yerde onları arıyorum. Ah Mustafa kardeşim, bilemiyorum ki. Balkanlardan yüz binlerce insan yollara düştü. Neredeyse hepsi yürüyerek İstanbul'a geliyor. Bir kısmı geldi bile. Çetelerin katliamından kaçıyorlar. Zübeyde annemle Makbule inşallah sağ salim varmışlardır buraya. Mustafa'nın gözlerinden bana ne kadar çok gücendiğini okuyor, ne diyeceğimi bilemeden öylece durmuş acılı bakışlarla onu süzüyordu. Peki sen onlarla hiç ilgilenemedin mi Salih? Maalesef be Mustafa. Selanik düşünce apar topar padişahı gemiyle buraya getirdik. Ah be Salih, bizim güzel Selanik gitti gider ha. Kordon, Beyaz Kule ne hatıralar. Ben demedim mi bir daha dünya gözüyle göremeyiz bu şehri diye. Sorma be Mustafa. Benim de her gece rüyalarıma giriyor. Ama bu gidişle bırak Selanik'i, imparatorluğumuz elden gidecek. Şu halimize bak, her yer işgal altında. Sabahla annemi ve kardeşimi bulmalıyım Salih. Kim bilir nerelerde ve ne halde kaldılar. Kaç gündür göç edenlerin toplandığı her yere bakıyorum, daha bulamadım. Umarım sağ salim ulaşmışlardır buralara. Sonra yavaşça omuzuma vurdu. Sen aileni getirdin mi Salih? Hayatım boyunca böyle utandığımı hatırlamıyorum. Kısık bir sesle evet diyebildim sadece. Gözlerine bakamıyordum. Mustafa Kemal susup gözlerini yüzüme dikti. Başını öne eğerken beni daha fazla üzmemek için sevindim kardeşim, sevindim dedi. Yüce bir gönülden çıkmış bu sözle beni bir kez daha utanç içinde bıraktı. Mustafa Kemal günlerce İstanbul sokaklarında annesini ve kız kardeşini aradı. Rumeli'den gelen Osmanlı vatandaşlarının çoğu öldürülmüş, kimi yollarda kalmış, kimi de aylarca süren perişanlıktan sonra İstanbul'a ulaşabilmişti. Bu kadar insan bir yere sığamayacağı için cami avlularında, hükümet binalarında, meydanlarda, parklarda ve bazı iyi yürekli insanların ellerinde kalıyorlardı. Mustafa Kemal yavaş yavaş ümidini kaybediyordu. 1912 İstanbul. Mustafa Kemal bir gün yorgun ve perişan halde bir caminin bahçesine girdi. Emireri önünden geçip ona kalabalığın içinde yol açıyordu. İnsanların çoğu hasta ya da yaralıydı. Yerlerde oturuyorlardı. Mustafa Kemal kalabalığa doğru seslendi. Selanik'ten gelenler burada mı? Gelenlere çorba dağıtan bir subay cevap verdi. Birçok yere dağılmış durumdalar. Siz birini mi arıyorsunuz? Evet, annemi ve kız kardeşimi. Ortalığı öksürük sesi ve acılı iniltiler kaplamıştı. Üstlerinde başlarında bir şey kalmamış, o soğukta birkaç yardımseverin verdiği battaniyelere sarınarak ısınmaya çalışıyorlardı. Mustafa Kemal hepsine dikkatle bakıyordu. Birden gözleri yaşlı yüzü görünmeyen bir kadının eline takıldı. Parmağında annesinin yüzüğü vardı. Kirli bir battaniyenin üzerinde yatan, hastalıktan tanınmaz hale gelmiş bu kadın annesiydi. Anne diye haykırdı. Zübeyde anne korkunç bir kabustan uyanmışçasına silkinip oğluna sıkı sıkı sarıldı. Makbule de gözlerinde yaşlarla abisine sarılıp senin cephede öldüğünü söylediler bize dedi. Zübeyde anne inleyerek Allah'ım sana çok şükür Mustafa'mı bana bağışladın diye ağlayarak dua etmeye başladı. Ağlama anacığım ağlama bak hiçbir şeyim yok sapasağlamım şimdi buradan çıkıp eve gideceğiz. Selanik düştü Mustafa'm bizim nazlı Selanik gitti. Hırsız gibi, dilenci gibi kaçtık memleketimizden. Hadi, kendini yorma anne. Koskoca imparatorluğumuz elden gidiyor. Bir çaresini bulacağız elbet. Zübeyde anne ve Makbule bir süre akrabalarının evinde kaldılar. Mustafa Kemal daha sonra onları Beşiktaş'ta küçük bir eve yerleştirdi. Kendisi de ara sıra onlarla kalıyor, ailesiyle hasret gideriyordu. Sayfa 93. Ordu içinde sivrilen binbaşı Mustafa Kemal, Balkan Savaşları sonunda iyice içinden çıkılmaz bir hal alan devlet yönetimine daha fazla karışmaması için Sofya'ya askeri ateşelik görevine gönderildi. 1913 Sofya Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgarların Osmanlı'ya yardım etmesini sağlamak gibi bir görevi de olan genç binbaşıyı görenler, onun kusursuz Fransızcasından ve deneyimli bir diplomat gibi yaptığı konuşmalardan etkileniyorlardı. Mustafa Kemal görevini sürdürürken de batılı hayatı öğrenmekten geri durmuyordu. Kostümlü bir baloya birinci seçilen Yeniçeri kostümüyle katılmış ve ona "Siz Türk tarihinden bir rehber seçtiniz mi kendinize?" sorusuna "Benim rehberim Plevne Zaferi'nin dahi komutanı Osman Paşa'dır" diye cevap vermişti. Bir başka gece Sofya'da ilk kez opera izlemiş ve dönüşünde arkadaşlarına şöyle demişti. "Ben Bulgarlara Balkan Savaşı'nda niye yenildiğimizi anladım. Biz onların geri kalmış olduğunu düşünürdük ama onların operaları varmış. İstanbul'da tiyatro bile yok sayılır." Mustafa Kemal her zaman bir milletin sadece askeri birliklerle değil, bilimle, eğitimle, kültürle ve sanatla güçleneceğini söylerdi. İşte bu opera teorisinin yüzlerce kanıtından biriydi. Ona göre Türk milleti de böyle güçlenerek büyük bir millet olmaya devam edecekti. Sofya'da ilerlettiği yüzlerce dostluk ilişkisi ve kazandığı diplomatik başarılar, 10 yıla aşkın bir süre sonra Bulgaristan'la imzalanacak olan dostluk anlaşmasının temelini oluşturdu. Sayfa 96. Canım Muzaffer'im, bizler o yıllarda Türk'ü, Kürd'ü, Müslüman'ı, Ermenisi, Rum'u, Yahudisi, Bulgar'ı, Sırp'ı ve Arap'ıyla tek bir millettik. Büyük devletler bizi yıkmak için hepimizi birbirimize düşürdüler. Senin şimdi okuduğun Galatasaray Lisesi 1915 yılında hiç mezun vermedi. Neden biliyor musun? Çünkü tüm öğrencileri Türk'ü, Yahudisi, Ermenisi, Rum'uyla Çanakkale'de şehit düşmüştü. 1915. Gelibolu, Çanakkale. Savaş kahrolmak demektir oğlum. Gece gündüz burnuna dolan ölüm kokusundan yıllar boyu kurtulamamak demektir. Açlık, susuzluk, dizanteri, hastalık ve hatta aklını oynatmak demektir. Gelibolu'nun sırtlarında hepimiz işte bunlarla boğuşuyorduk. O umutsuz korku içinde geçen geceler ölene kadar hiçbirimizin aklından çıkmayacaktı. O gecelerden birinde düşman saldırısının tam ortasında büyük bir mucize gerçekleşti. Adeta vatanımızın kötü giden şansı birden dönüvermişti. Bu mucizeyi gözleriyle görmek candan dostumuz Nuri'ye kısmet oldu. Giderek yaklaşan top mermilerinin patlamasıyla sarsılan sığınakta üstüne henüz giyinmiş olan Nuri telaşla palaskasını takmaya çalışıyordu. Tam dışarı çıkacakken Mustafa Kemal'le göz göze geldi. Mustafa Kemal dışarıda yaşanan ölümcül karmaşayı kanıksamışçasına sakin bir sesle konuşmaya başladı. "Bugün hücum erken başladı Nuri. Herhalde baskın basanındır diye düşünüyorlar. Bakalım sonunda kim baskına uğrayacak?" Tam dışarı çıkarken Nuri ona başucundan aldığı cep saatini uzattı. "Saatini unuttun." Mustafa Kemal Nuri'den aldığı saati göğüs cebine koyup dışarı fırladı. Dışarı çıkar çıkmaz da savaşın yakıcı kokusunu genzinde hissetti. Ortalık cehennem gibiydi. Yarbay Mustafa Kemal, Nuri ve yanlarına katılan subaylar mevzi boyunca ilerleyerek sahra dürbünlerinin olduğu noktaya geldiler. İngiliz savaş gemilerinin öfkeli topları karayı dövüp duruyor, kulakları sağır ediyordu. Mustafa Kemal Nuri'ye döndü. "Yeni birlik birazdan burada olur. Daha sonra da diğerlerinin gelmesini sağlayın." İngiliz topçuları susmuş, ortalığı saldırı öncesi huzursuz bir bekleyiş kaplamıştı. Nuri ve Mustafa Kemal dürbünlerle düşman mevzilerini izlerken heyecanla yanlarına gelen bir er yeni birliğin geldiğini bildirdi. Bu haberi alan Mustafa Kemal çevresindeki subaylara döndü. Sesinde kimsenin karşı gelemeyeceği bir kararlılık vardı. "Ben size saldırmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Belki hepimiz biraz sonra burada öleceğiz ama kısa bir süre içinde yerimizi başkaları alacaktır. Ben önden gideceğim. Kılıcımı kaldırdığımı görünce alay üç koldan hücum etsin." Nuri karşı çıktı. "Yalvarırım yapma, intihar demek bu. Aslanlarım, Allah yardımcımız olsun. İleri." Önde Mustafa Kemal, arkasında Türk askerleri süngülerini doğrultup Allah Allah sesleriyle düşman mevziğine doğru koşuyorlardı. Silah ve bomba sesleri, vurulup düşenlerin iniltileri, barut kokusu, çamur, toprak, duman her şey birbirine karışmıştı. Mustafa Kemal de vuruldu ve hemen arkasından koşan Nuri'nin kollarına yıldı. Göğsünden yaralanmıştı. Ve işte mucize gerçekleşmiş, Mustafa Kemal göğsünden vurulmasına rağmen ölmemişti. "Sen benim hayatımı kurtardın Nuri. Çok şükür. Allah korudu seni." Bir süre sonra mevziye çekilince Mustafa Kemal idare lambasının ışığında üniformasını zorlukla çıkardı. Çok ağrısı vardı. Bugün 57. alayın tamamına yakınını kaybettik. Mustafa Kemal'in ve Nuri'nin gözleri doldu. Her gün gencecik askerleri kaybediyorlardı ki buna dayanmakta artık çok zorlanıyorlardı. Peki bugün ya düşman duraklamasaydı ve üzerimizde yürümeye devam etseydi ne yapacaktık? Hiç, çok basit. Biz de bugün şehit düşen binlerce asker arasında olacaktık. Savaş budur Nuri. Okuldaki derslerimizi hatırla. Clausewitz ne diyordu? Savaş büyük bir belirsizlik alanıdır. Gerçeği sezgiyle bulup çıkarmak, Nuri Mustafa Kemal'i tamamladı, gerekir. Ve her savaşta işin derinliğine etki eden bir zekaya ihtiyaç vardır. Galiba Clausewitz seni anlatmış. Bugün savaşın kaderini sen değiştirdin. Mustafa Kemal o gün ilk kez güldü. Bırak abartmayı Nuri. Of, çok acıyor değil mi? Doktoru çağırayım hemen. Mustafa Kemal göbeğini çıkardı. Kalbinin tam üzerinde mosmor bir çürük vardı. İşte bu Yarbay Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ilk çıktığı andı. Askeri dehasını ilk kez Çanakkale Savaşı'nda göstermişti. Bütün kararlarında ve tahminlerinde haklı çıkmış, kumandanların dikkatini çekmişti. Çanakkale zaferinden sonra Mustafa Kemal albaylığa terfi edip paşa oldu. Benim rütbem onun kadar yüksek değildi. Beni yaveri olarak yanına almak istediğinde öyle çok sevindim ki hemen kabul ettim. Onun yaveri olmak hep yanı başında olmak demekti. O günden sonra hep paşam diye hitap ettim. Hiç Mustafa demedim.